Deccaliyet hakkı batıl, batılı hak göstererek insanları kandırır. Komünizmin sosyal adalet ve kardeşlik kavramlarını kullanması bir aldatmacıdır. Hadislerde haber verildiği gibi ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal, her türlü kötülüğün, kargaşanın, anarşinin ve fitnenin yayılması için faaliyet gösterecek, insanların çektikleri tüm acı ve sıkıntıların kaynağı olacaktır. Deccal'in fitnesinin büyüklüğü hadiste şöyle bildirilmiştir. Allah Hazreti Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in tüm özelliklerini çok detaylı olarak tarif etmiş ve Müslümanlara bu büyük fitneden nasıl korunacaklarının yolunu da göstermiştir. Deccal'in en belirgin özelliklerinden biri de insanları aldatması, onları çok büyük belaların içine sürüklerken onlara iyilik yapıyor gibi görünmesidir. Nitekim Deccal ismi DCL kökünden gelen yalancı, hilekar, zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile batılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yere dolaşan müfsit, fesatlaştıran ve kötü kişi anlamına gelmektedir. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Deccal çıktığı vakit beraberinde su ve ateş vardır. Ancak halkın ateş olarak gördüğü tatlı sudur. Halkın su olarak gördüğü ise yakıcı ateştir. Sizden kim o güne ererse halkın ateş olarak gördüğüne düşmeyi kabul etsin. Çünkü o tatlı soğuk sudur. Hadiste yer alan bilgilere göre Deccal, insanları iyi bir şey yapıyorlarmış gibi telkinde bulunarak onları ateşe, yani kavga etmeye, çatışmaya, savaşmaya, kan dökmeye yönlendirecektir. Yalancı Mesih olarak ortaya çıkacak, din ahlakının gereği olan eşitlik, sosyal adalet, sevgi, kardeşlik gibi erdemleri kendince kullanacak, insanları kurtuluşa çağırdığı yalanını söyleyerek onları belaların içine sürükleyecektir. Nitekim 20. yüzyılın başından itibaren çatışmayı adeta ilerlemenin temel şartı olarak kabul eden, zayıfları, mazlumları ezen, insanları sömürülmesi gereken birer makine gibi gören, savaşı terörü, anarşiyi, kanlı ihtilalleri, kendince tek çare olarak sunan ideolojiler, insanları büyük belaların, Deccal'in ateşinin içine sürüklemiştir. Bunların başında ise komünizm gelmektedir. Komünizm, geçtiğimiz 20. yüzyılı kana bulamış bir ideolojidir. Lenin, Stalin, Mao ve Pol Pot gibi komünist diktatörler, tam 120 milyon insanı göz kırpmadan öldürmüştür. Bunların çoğu da kendi halklarının içinden öldürdükleri sivillerdir. O milyonlarca erkek, kadın, yaşlı, küçük çocuk, bebek bu soğuk, katı, sert ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Deccaliyetin bir tezahürü olan komünizm, insanların sözde kör tesadüflerin eseri olduğu yalanını söyleyerek, Darwinizm sahtekarlığıyla insanları aldatarak, sosyal adalet getireceği gibi boş vaatlerde bulunarak, Allah'ın apaçık olan varlığını inkar ederek, aile, ahlak gibi tüm manevi değerleri yok sayarak, batılı hak, hakkı batıl gibi göstererek insanları kandırmıştır. Komünist ideoloji, fakirlerin hakkını koruduğunu, ezilen insanları savunduğunu ve sosyal adalet sağlayacağını iddia ederek milyonları peşinden sürüklemiş, ancak uygulamaya geçtiğinde kanlı eylemler gerçekleştiren, anarşi ve kargaşa meydana getiren, kadınları, çocukları, yaşlıları dahi gözünü kırpmadan katleden, insanları acımasızca sömüren, sadece yönetici sınıfın zenginleşmesini sağlayan, fakiri daha da fakirleştiren, yokluk içindeki insanları çalışma kamplarında insafsızca kullanan, insanları robotlaştıran, şefkati, merhameti, sevgiyi tamamen ortadan kaldıran, aileyi ve ahlaki değerleri yok eden, son derece katı, acımasız ve kan dökücü bir ideoloji olduğu gözler önüne serilmiştir. Bir başka hadiste ise Deccal'in insanlara iyi olarak tanıttığı değerlerin aslında onların kötülüklerine ve hatta felaketlerine neden olacak şeyler olduğu şöyle haber verilir. Şüphesiz beraberinde bir cennet ve bir cehennem diye isimlendirdiği iki ırmak bulunması da onun fitnesidir. Aslında cehennemi bir cennet olup cenneti de bir cehennemdir. Ne var ki insanların büyük bir kısmı olayları Kur'an ahlakına ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre değerlendirmedikleri için komünizmin kendilerine refah, özgürlük ve konfor getireceğini sanarak bu sapkın ideolojiye tabi olmuşlardır. Bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu ise komünizmin uygulamaya geçmesiyle oluşan zulüm ortamı sayesinde anlamışlardır. Bu neden nedir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları uyarmış ve onların Deccal'in kötü olarak gösterdiği şeyin iyi olduğunu bilerek hareket etmeleri gerektiğini bildirmiştir. Hadis-i şerifte bir kısım insanların da Deccal'in inkarcı olduğunu, kendilerine bela getireceğini bildikleri halde sunacağı dünyevi menfaatlere aldanarak onun etkisi altında kalacağı bildirilmiştir. Bir kısım insanlar Deccal ile sohbet edecekler ve diyecekler ki, biz onun kafir olduğunu biliyoruz. Yemeğinden yemek, ağacından faydalanmak için onunla arkadaşlık yapıyoruz. Allah'ın gazabı gelince Deccal ile birlikte hepsine gelecektir. Oysa tarih komünizmin uygulanması durumunda ne kadar büyük felaketler ve acılar yaşandığının örnekleriyle doludur. Komünizm, Mehdiyet'in savunduğu din ahlakının gereği olan bazı kavramları kullanarak sözde iyi bir amaçla ortaya çıktığını öne sürmüş, gaddar ve zalimane uygulamalarıyla milyonlarca insanın hayatına mal olmuştur. Dolayısıyla Deccal'in bu oyununa, yani komünizmin dini ve manevi değerleri kendince kullanarak insanları kandırmaya çalışmasına karşı tüm toplumların çok dikkatli olmaları gereklidir. Komünizmin savunduğu asıl sistem, yani kan dökücü, gerçek yüzünün ortaya konması ve Mehdiyet'in, yani din ahlakının ise bu sapkın ideolojinin tam tersi olduğunun anlatılması bu açıdan son derece hayatidir. 1. Komünizm sosyal adalet ve halkların kardeşliği iddiasındadır. Ancak aslında insanları sömüren ve toplumları çatıştıran bir ideolojidir. Komünizm, ezilen insanların sözde kurtarıcısı olacağını söyleyerek kitleleri kendine çeker. Oysa insanın ruh sahibi bir varlık olduğunu inkar eden ve onu adeta bir tür makine veya hayvan olarak gören komünizmin, insanların mutluluğunu, huzurunu, rahatını ve güvenliğini temel alan bir düzen kurması imkansızdır. İnsanları sınıflara bölen ve hepsinin bu sınıfa uygun bir bilince, karaktere ve dünya görüşüne sahip olması gerektiği bağnazlığında olan komünizm, bu sınıflar arasında çatışma olmasını, yani kavgayı ve anarşiyi de kendince meşru görür. Komünist sistemde insana değer verilmez. Zaten sürüde çok var, bir tane kaybolsa bir şey olmaz mantığı geçerlidir. Çalışamayan ya da sakat olan sürüden atılır, ölüme terk edilir. Hastalıklı ve zararlı olarak kabul edilir. Af, merhamet, vefa duygusu yoktur. İnsanların ahlakı, niyeti, ruh hali hiçbir zaman dikkate alınmaz. Hayatı yaşam mücadelesi olarak gören bu çarpık zihniyette zayıfların yok olmasında bir sakınca yoktur. Bilakis bu gereklidir. Hayvanlarda bile var olan fedakarlık olmadığı için herkes önce kendini düşünür. Bu nedenle toplum ilerlemez. İnsanlar merhametten uzak olduğu için toplumun huzur ve barış içinde olması mümkün değildir. Komünist düzende insanlar sadece ürün veren hayvanlar olarak kabul edilir. Özellikle köylülere karşı nefret ve küçümseme hakimdir. Marx, köylüleri patates çuvalları olarak tanımlamış, Lenin ve Stalin de milyonlarcasını kasten açlığa mahkum ederek öldürmüştür. Onlara göre köylüler sadece tahıl, pamuk vesaire üreten hayvan sürüleridir. Ürettiklerinin ellerinden alınması ise bal arılarının ürettiği balın toplanması kadar meşru ve makul görülür. Bu nedenledir ki komünizmin uygulandığı toplumların hiçbirinde iddia ettikleri gibi bir sosyal adalet uygulanmamış sadece yönetici kesimlerin tüm güçleriyle diğer insanları sömürdüğü ve zenginleştiği son derece adaletsiz bir yapı meydana gelmiştir. Farklı etnik kökenlere sahip olanların yurtlarından çıkarılıp sürüldüğü, çalışma kamplarında en ilkel koşullarda çalışmaya mahkum edildiği, her türlü çatışmanın sözde ilerlemenin bir gereği gibi algılandığı komünist sistemlerde kardeşlikten söz etmek bile mümkün değildir. Mehdiyet barışı savunan, tek bir kimsenin burnunun dahi kanamadığı bir sistemdir. Komünizm ise kan dökücü bir ideolojidir. Komünist liderler terörü, kan dökmeyi, masumları öldürmeyi, anarşi çıkarmayı vazgeçilmez bir silah olarak taraftarlarına tavsiye etmişlerdir. Komünizmin önde gelen liderlerinden Lenin, takipçilerine uygulamaları gereken şiddeti şöyle tavsiye etmektedir. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkarmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak, korku yaymak ve bu şekilde toplum üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek, iktidara ulaşmamızın en önemli unsurlarındandır. Lenin, Komünist Parti'nin olabildiğince çok kan dökeceğini henüz 1906 yılında, yani Bolşevik devriminden 11 yıl önce Proletari dergisinde şöyle haber veriyordu. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Bir kesim devrimci örgütlere ait iken öteki kesimler herhangi bir devrimci örgüte bağlı değildirler. Silahlı mücadele birbirlerinden kesim kesim olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar. Lenin'in teşvik ettiği bu terör ve kan dökücülük dünyanın çeşitli ülkelerinde komünistler tarafından eksiksiz uygulanmış, Mao, Pol Pot, Ho Chi Minh gibi psikopatlıklarıyla ünlü komünist liderler tarafından daha da geliştirilerek milyonların hayatına mal olmuştur. Tarihçilerin hesaplamalarına göre sadece bu ideoloji nedeniyle 20. yüzyıl boyunca 120 milyon insan öldürülmüştür. Bunlar bir savaş sırasında cephede ölen askerler değil, komünist devletlerin kendi halklarının içinden öldürdükleri sivillerdir. 100 milyon erkek, kadın, yaşlı, küçük çocuk, bebek sadece komünizm denen bu soğuk, katı, sert ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Dahası komünist rejimler tarafından temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan, göçe zorlanan, sistemli olarak kıtlıkla yüz yüze getirilen, hapsedilen, çalışma kamplarında köle olarak kullanılan on milyonlarca insan vardır. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplarının, terör örgütlerinin kurşunlarına hedef olmuş veya hedef olma korkusu altında yaşamıştır. Mehdiyet ise barışa, insan sevgisine, şefkate ve merhamete dayalıydı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam savaşla değil, sevgiyle Allah'ı anarak Kur'an ahlakını dünyaya hakim kılacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en önemli özelliklerinden biri olan barış ve sevgiyle din ahlakını hakim edecek olmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde şöyle haber verilmektedir. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberin yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtılmayacaktır. kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. 3. Komünizm ateist, dinsiz bir ideolojidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam, Allah'ı çok seven, Allah inancını yeryüzüne hakim kılacak olan mübarek bir zattı. Sadece maddenin varlığına inanan ve tüm insanlık tarihini maddi faktörlerle açıklamaya çalışan komünizm, Allah'ın apaçık olan varlığını akılsızca reddeder. İnsanların kör tesadüflerin ürünü olduğu yalanını savunur. Materyalist ve Darwinist bir ideolojidir. Marx, Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabını incelemiş ve bu kitabın kendi teorisi için büyük bir dayanak oluşturduğunu görmüştür. Engels'e yazdığı 19 Aralık 1860 tarihli mektubunda Darwin'in kitabı için "Bizim görüşlerimizin tabii tarih temelini içeren kitap budur işte," der. 16 Ocak 1861'de Lesilia'ya yazdığı mektupta ise şöyle yazar. Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Marx, Darwin'e olan sempatisini en büyük eseri olan Das Kapital'i Darwin'e ithaf ederek de göstermiştir. Kitabının Darwin'e yolladığı Almanca baskısına el yazısıyla şöyle yazmıştır. Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan. Engels ise Darwin'e olan hayranlığını şöyle belirtmiştir. Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır. Engels, Darwin'i onu Marx'la eş tutacak biçimde övmüş ve Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti demiştir. Rus komünist devriminin Lenin ile birlikte iki büyük mimarından biri olan Troçki de Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi olduğu yorumunu yapmıştır. Mehdiyet ise Allah inancına, Allah sevgisine, din ahlakının getirdiği güzelliklere dayalı, gerçek huzuru ve mutluluğu temin edecek bir sistemdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam içinde bulunduğumuz Hicri 1400'de Allah inancının ve Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakim olmasına vesile olacaktır. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde İslam ahlakının dünya hakimiyeti şöyle müjdelenmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir. Dünyaya iki mümin, iki kafir hakim olmuştur. Müminler Zülkarneyn Süleyman aleyhisselam, kafirler ise Nemrut Muhtu Nasır'dır. Dünyaya Ehl-i Beytim'den beşincisi olan Hazreti Mehdi aleyhisselam da hakim olacaktır. Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. Hazreti Peygamber en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Hazreti Mehdi de en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. 4. Mehdiyet güzel ahlakı savunan ve güzel ahlakı yeryüzüne hakim kılacak bir sistemdir. Komünizm ise her türlü ahlaki değeri reddeder. Komünizmin temelinde Allah inancını, dini ve ahlaki değerleri toplumdan uzaklaştırmak, böylece kendilerini ruhsuz hayvan toplulukları olarak algılayan kitleler meydana getirmek vardır. Bu yolla söz konusu kitleleri kolaylıkla yönlendirebileceklerini, kendi iktidarlarını koruyabileceklerini, istedikleri her türlü ahlaksızlığa ve zulme zemin hazırlayabileceklerini düşünürler. Komünist ideolojinin en büyük icraatı, insanları olabildiğince hayvanlaştırmak, vahşi hayvanlar gibi zincirlere vurmak, acı ve korku yoluyla kendince terbiye etmek ve gerektiğinde boğazlamak olmuştur. Toplum tıpkı sürüdeki hayvanlar gibi tek tip insanlardan oluşur. Aynı kıyafetler, aynı tipte arabalar, aynı tipte evler vardır. Tüm topluma büyük bir monotonluk hakimdir. Sporcu, sanatçı, akademisyen, işçi hep birbirinin aynı, tek tip bir yaşam modeline sahiptirler. Evler hayvansal birer barınak, kıyafetler ise soğuktan koruyacak post mantığıyla yapılır. Estetik tamamen terk edilmiştir. Dahası toplumda Allah korkusunun yerine konmuş çeşitli korku merkezleri vardır. Örneğin Sovyetler Birliği'nde kurulan KGB ve onun öncüsü olan ÇK, NKVD gibi gizli servisler tüm topluma ölümcül bir korku salan kurumlar olarak çalışmıştır. Bu kurumların her şeyi gördüğü ve bildiği düşüncesi topluma hakim olur. Bu kurumlar tamamen orman kanunlarına dayalı bir ayıklama sistemi geliştirir. Hiçbir yargılama ve savunma hakkı tanımadan milyonlarca kişiyi ölüme gönderebilir. Allah korkusu sistemli olarak yok edildiği için insanlar ancak sistemden korktukları kadar tutkularını engellerler. Sistem görmeyecekse ya da cezalandırmayacaksa her türlü gayrimeşru işi yaparlar. Hırsızlık, yolsuzluk, zimmete geçirme had safhadadır. Allah inancı olmadığı için bireyin kendisine manen bağlanıp güvenebileceği kimse yoktur. Darwinist komünist devlet bireyi sürekli ezer. Toplumun diğer bireyleri ise sahip olduklarını her an ellerinden alabilecek potansiyel düşmandır. İnsanlar öldükten sonra yok olacaklarına inandıkları için yaşama dört elle vahşice sarılırlar. Herkesi düşman ve kendi yaşam mücadelesinde rakip gördükleri için her hareketi kendi aleyhlerinde yorumlar ve kin tutarlar. Toplu olarak ilerleme kavramı olmadığı için birbirlerinin üstüne basarak yükselmeye çalışırlar. Herkes birbirine ihanet ettiği için aralarında dostluk kuramazlar ve herkes tek başına bir yaşama maksimum. Oysa Mehdiyet, tüm bunların tam tersine insan ruhunun gerçek ihtiyacı olan sevgiye, fedakarlığa, vefaya, merhamete, şefkate, yardımlaşmaya, kısaca din ahlakına dayalı, insanlara gerçek huzuru ve neşeyi sunacak bir sistem getirir. Bu nedenledir ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle İslam ahlakının hakim olacağı dönem hadislerde altın çağ olarak adlandırılmıştır. Bu kutlu dönemde insanlar örneği görülmemiş bir zenginliğe, bolluğa, berekete, huzura ve neşeye kavuşacaklar, gerçek sevgiyi en derin şekliyle yaşayacaklar, birbirlerinin gerçek dostu olacaklar, kimse kimseden vefasızlık ve sadakatsizlik görmeyecek, estetik ve sanat en gelişmiş, en güzel şekliyle var olacak, muhtaç, fakir, yokluk içinde hiç kimse kalmayacaktır. Hiç kimse haksızlığa uğramayacak, adalet tam tecelli edecektir. Tüm savaşlar ve çatışmalar sona erecek, barış hakim olacaktır. Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesile olacağı bu güzellikler şöyle haber verilmektedir. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorluklarınızı gideren veliniz olan şahsa, o Mehdi'dir. Allah kör fitneleri onun vasıtasıyla söndürür. Her yer emin bir hale gelir. Cabir ve Abdullah'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimin sonunda bir halife gelecek, malı adetle saymayacak, avuçla avuçlayacaktır. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimde Mehdi vardır. İnsan ona gelecek ve ey Mehdi, bana da ver, bana da ver diyecek. Mehdi de onun esvabının taşıyabildiği kadar dolduracaktır. Abdullah Mesud'un rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu emir Hazreti Mehdi'de insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Adalet o kadar bol olacak ki zorla alınan her mal sahibine geri verildiği gibi bir insanın başkasına ait olup da dişinde kalmış bir şey bile sahibine iade edilecektir. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidecektir. Rayvani Müsned isimli eserinde ve Ebu Naim Huzeyfe'den tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mehdi, evvelce zulümle dolu olan yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Onun hilafeti döneminde yer ve gök ehli, havadaki kuşlar bile ondan razı olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesile olacağı nimetler o kadar bol ve güzeldir ki, bu dönemde yaşlı olanlar genç olmayı dileyeceklerdir. Hadiste şöyle bildirilmiştir. Küçükler keşke ben büyük olsaydım, büyükler de keşke ben küçük olsaydım diye temenni ederler. İyi insanların iyiliği artar, kötülüklere karşı bile iyilik yapılır. Naim Tavus'tan rivayet etti. Ben Mehdi'ye yetişene kadar ölmeyeyim istedim. Zira onun döneminde iyi insanların iyiliği artar. Kötülüklere karşı bile iyilik yapılır. 5. Mehdiyet aileyi, devleti, dini ahlakını savunur. Komünizm tüm bu kutsal değerlere düşmandır. Komünist toplumda toplumun en temel birimi olan aile de tahrip edilmiş durumdadır. Gerçek anlamda evlilik yoktur. Sadece çiftleşme ve neslin devamı vardır. Evlilik, güzel ahlakın yaşanması değil, neslin devamıdır. Çocuğa ailesi değil, devlet ya da kendi nitelendirmeleriyle sürü bakar. Çocuk savaşacak, sürüyü koruyacak, yeni kuvvet olarak görüldüğü için bu şekilde eğitilir. Anne yaşadığı ortamdan, evinden nefret ettiği için vahşileşir. Bu da çocuğa yansır. Çocuklar aile sevgisinden mahrum büyüdüğü için saldırgan ve karamsardır. Evde de sevgi, saygı yerine kavga hakimdir. Çocuğun güveneceği kimse yoktur. Nikah, sadakat, iffet gibi kavramların olmadığı, sadece çiftleşme mantığının hüküm sürdüğü toplumda fahişelik çok yaygındır. Allah inancı olmayan toplumlarda böyle bir yaşam kaçınılmazdır. Çünkü bu tür toplumlarda insana Allah'ın yarattığı ruh sahibi bir varlık olarak değer verilmez. İnsanlar birbirlerine ölümle birlikte yok olacak maddeler, biraz gelişmiş hayvanlar gözüyle değerlendirirler. Bu yüzden de toplumda huzur, barış, güvenlik, dayanışma, kardeşlik yaşanmaz. Herkes mümkün olduğunca kendi çıkarını korumaya, kendi yaşamı için kazanç sağlamaya çalışır. Kimse kimsenin sağlığını, huzurunu, rahatını düşünmez. İnsanlara bir zarar dokunmasından endişelenmez. Buna engel olmaya çalışmaz. Aynı şekilde dinsiz toplumlarda adil yöneticiler, toplumun faydası için çalışan insanlar bulmak da mümkün değildir. Her birey bulunduğu mevkide kendisi için ulaşabileceği en büyük çıkarı elde etmeye çalışır. Oysa Kur'an ahlakında insanlar birbirlerine Allah'ın birer kulu olarak değer verirler. İyilik yapmak için bir çıkar gözetmez. Aksine sürekli iyi işler yapıp hayırlarda yarışarak Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. Ahirette güzel bir yaşam umut ettikleri ve Allah'ın, şeytandan Allah'a sığınırım, bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenler. Kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle yaparsa artık ona büyük bir ecir vereceğiz. Nisa suresi 114. Ayetini bildikleri için daima iyi davranışlarda bulunurlar. Ve bunları da insanlardan bir çıkar beklentisiyle değil, karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek yaparlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde de Kur'an ahlakı eksiksiz olarak yaşanacak, ailenin, manevi değerlerin kıymeti ve önemi tam anlamıyla görülecek, tüm bireyler devlete itaatli, vatanına faydalı, güzel ahlaklı insanlar haline gelecektir. Sonuç: Deccaliyete karşı fikri mücadeleden kaçmak, baştan yenilgiyi kabul etmek anlamına gelir. Hadislerde ve İslam alimlerinin açıklamalarında belirtildiği gibi, içinde bulunduğumuz dönem, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeniden yeryüzüne döndüğü, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın görev yaptığı, dolayısıyla deccaliyetin fitnesinin de en yoğun, en şiddetli olduğu dönemdir. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı şevkle bekleyen, bu mübarek zatların talebesi, yakını olmak isteyen Müslümanların, onları karşılamak için yapacakları en güzel hazırlıklardan biri de Deccaliyete karşı fikren mücadele etmektedir. Deccaliyetin fitnesi tüm dünyayı kırıp geçirirken, masum Müslümanları var gücüyle ezerken, tüm dünyada acı ve gözyaşına sebep olurken, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, sessiz kalmak, susmak, fikren yenilgiyi kabul etmek anlamına gelir. Yanlış, Kur'an'a uygun olmayan bir durum oluştuğunda, samimi bir Müslümanın tepkisiz kalması mümkün değildir. Müslüman en akılcı, en itidalli, en hikmetli şekilde bu durumu düzeltmek ve değiştirmek için fikren mücadele içinde olur. Aksi bir tutum ise, Deccal ve taraftarlarının kendilerinin üstün oldukları, sözde yenilmez oldukları yanılgısına kapılmalarına sebep olur. Üstelik imanen zayıf, bilgisi eksik olan insanlar da Deccaliyete güç yetirilemediği, o fikrin hakim ve üstün olduğu gibi yanlış bir düşünceye saplanırlar. Ve bu yolla Deccaliyet daha çok taraftar toplar. Bu da fitnenin, kargaşanın müthiş yayılması ve önlenememesi anlamına gelir. Oysa Allah Müslümanlara, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele etmelerini emretmiştir. Deccaliyete karşı fikri mücadele içinde olmak, Müslümanlar için namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek gibi farz olan bir yükümlülüktür. Tüm Müslümanların bu sorumluluğun bilincinde ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öncüleri olarak tüm imkanlarıyla bu mücadelenin içinde yer almaları gerekir. Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz yüzyıl, batılın yerle bir olup hakkın üstün geleceği, İslam ahlakının bütün dünyaya hakim olacağı, tüm insanların barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk içinde yaşayacakları kutlu ve mübarek bir dönemdir. Allah İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağını vaat etmiştir. Ve inşallah bu vaat bu yüzyılda gerçekleşecektir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Nur Suresi 55.